Kitabın adı Alev Kıyıları. Yazarı Wilbur Smith. 44. ayrım. Ağaçtan inip bezgin adımlarla geriye döndü. Alanın kenarında ovamboları onu bekliyordu. Hendrik, izi sert toprakta kaybettik diyerek karşıladı onu. Lothar, ilerleyin, onları bulmamız gerek dedi. Ben denedim, iz yok. Vazgeçmeyeceğiz, deneyeceğiz, kaçmalarına izin veremem. Gördün mü onları dedi Hendrik alçak sesle. Kızı gördün değil mi? Onu çölde bırakamayız. Lothar bakışlarını kaçırdı. Hendrik'in kendi ruhundaki boşluğu görmesini istemiyordu. Onu bulmamız şart. Yine deneriz dedi Hendrik. Yüzündeki sinsi gülümseme pek garipti. Güzel bir kız herhalde öyle mi? Evet diye fısıldadı Lothar hafifçe. Hala ona bakmıyordu. Güzel, silkindi. Bir rüyadan uyanıyormuş gibiydi. Çene çizgisi katılaştı. Adamlarını tepeye götür diye emretti. Av tazıları gibi ilerlediler. Dikkatle bakarak tırmandılar ama ne senlerin ne de kızın izine rastladılar. Ağaçlardan birinin dalına bir tutam insan saçı takılmıştı. Lothar'ın omuz hizasına geliyordu. Kızın başından kopmuş bir tutamdı. Uzun bir saçtı. Lothar onu alıp dikkatle parmağına doladı. Sonra adamları bakmazken boynundaki madalyonun kapağını açtı. İçinde annesinin minyatür resmi vardı. Saçı oraya koydu, kapağı tekrar kapadı. Karanlık basıncaya kadar sürdürdüler avı. Sabah olunca Lothar adamlarını tekrar kaldırdı. İki takıma ayırdı. Hendrik birini aldı, kayaların doğu tarafına yöneldi. Lothar da Kalker'in Kalaheri çölüne açıldığı batı kanadı aldı. Avın kayalardan ayrıldığı yeri saptamaya çalıştı. 4 gün geçtiğinde izi hala bulamamıştı. Ovamboların ikisi kaçmıştı. Gece karanlığında tüfeklerini alıp kayıplara karışmışlardı. Ötekileri de kaybedeceğiz diye uyarıda bulundu Hendrik alçak sesle. Çılgınlık bu diyorlar, anlayamıyorlar. Fil sürüsünü çoktan kaçırdık. Bu işte artık kar kalmadı, iz de bitti. Senlerle kadın kaçtı artık bulamazsın. Haklıydı Hendrik. Bu iş bir tutku haline gelmişti. Kızın yüzünü bir an görmek deliye çevirmişti Lothar'ı. İçini çekti, avın son bulduğu tepelere arkasını döndü. Pekala, sesini yükseltti, adamlarının duymasını sağladı. İzi bırakın, bitti artık, geri dönüyoruz. Bu sözün etkisi büyük oldu. Adamların adımları hızlandı, yüz ifadelerine yeni baştan hayat geldi. Grup aşağıya inmeye başladığında Lothar kendi başına tepede kaldı. Doğuya giden ormana doğru baktı. Oralara girmeye pek az beyaz cesaret edebilmişti. Boynundaki madalyona dokundu. Nereye gittin? Kalahari'nin içlerine mi? Neden beni beklemedin? Neden kaçtın? Cevap gelmedi. Madalyonu tekrar gömleğinin içine sarkıttı. Bir daha izini bulursam, beni bu kadar kolay silkeleyemeyeceksin güzelim. Bir daha sefere seni dünyanın sonuna kadar izleyeceğim diye fısıldadı. Sonra arkasını döndü, yamaçtan inmeye başladı. Ova tekrar yön değiştirip kayalarda güneye döndü. Doruğun hemen altında, enine ilerleyip kadınları koşabildikleri kadar hızlı koşturdu. Dinlenmelerine izin veremezdi. Senten çok yorulmaya başlamıştı ama. İkide bir başını çeviriyor, ovaya duralım diye yalvarıyordu. Öğleden sonra torbalarını indirmelerine izin verdi. Kalkerle kumun birleşim noktasına gidip kontrol etti. İkide bir durup havayı kokluyordu. Bir ara döndü, bir zebra cesedi buldu. Aslanlar öldürmüştü onu, haftalar önce. Deri yırtılmış, kemikler saçılmış, kurumuştu. Ova hızla arandı. Zebranın ayaklarını sağlam buldu. Sırtlanlar henüz yememişti ayakları. Keskin çakısıyla tırnağı etten ayırdı, sonra kadınları almaya gitti. Onları yumuşak toprağın kenarına getirdi. Sentenin önünde diz çöktü. Önce nam çocuğu götüreceğim, sonra seni almaya geleceğim dedi Hani'ye. Bir yandan tırnaklı ayakları, Sente'nin ayaklarını sansevieria yapraklarıyla bağlıyordu. Acele etmemiz gerek Bilge dede, hemen arkamızda olabilirler. Hani rüzgarı kaygıyla kokladı. Ormanın her sesine kafasını eğip dinledi. Kim bunlar? Senten soluklanmaya vakit bulunca mantığı da geri dönmüştü. Kim kovalıyor bizi? Ben ne bir şey duydum ne de bir şey gördüm. Benim gibi insanlar mı ova? Benim halkım mı? Hani hemen atıldı. Ovayı konuşturmadı. Bunlar siyah adamlar. Kuzeyden gelen kocaman siyah adamlar. Senin halkın değil. Gerçi çayırın kenarındaki beyaz adamı ikisi de görmüşlerdi ama nam çocuğu kendi yanlarında tutmak konusunda birkaç kelimeyle hemen anlaşmaya varmayı başarmışlardı. Emin misin hani? Senten zebra tırnakları üzerinde titriyordu. İlk defa topuklu pabuç giymiş genç kızlar gibiydi. Benim gibi solgun tenli değiller mi? Belki de kendisini kurtaracak insanlardan kaçmakta oldukları gelmişti aklına. Hayır, hayır. Hani telaşla ellerini salladı. Bebeğin doğmasına o kadar az kalmıştı ki. Hayatta tek istediği o ana tanık olabilmekti. Senin gibi solgun tenli değiller. Sen mitolojisindeki en korkunç varlığı hatırladı birden. Bunlar insan eti yiyen dev siyahlar. Yamyamlar mı? Senten şok içindeydi. Evet evet, bizi bu yüzden izliyorlar. Karnındaki çocuğu kesip çıkaracaklar ve... Gidelim ova diye soludu Senten, çabuk çabuk. Ova, öteki çift tırnağı da kendi ayakları altına bağladı. Senten'e yol gösterip kayalardan çıkardı. Onun tam arkasında yürüyor, mesafeyi bozmuyor, sanki zebra ormandan çıkıp uzaklaşmış gibi etki yaratmaya çalışıyordu. Bir mil kadar sonra Senten'i dikenli bir çalının arkasına sakladı. Ayaklarındaki takma tırnakları çıkardı, kendi ayaklarındakini ters çevirdi. Hani'yi almak üzere döndü. İki sen az sonra ilk izlere basa basa geri geldiler. Takma ayakları çıkardılar, üçü birden doğuya doğru kaçış yoluna koyuldular. Ova, onları bütün gece yürüttü. Şafak vakti kadınları tükenmiş durumda uyurken o tekrar bıraktıkları ize döndü. Belki peşimize düşerler diye başında nöbet bekledi. Belki zebra ayakları kandırmamış olabilirdi peşlerindeki avcıları. Ama peşlerinde biri olduğuna ilişkin bir işaret yoktu. 3 gün 3 gece çetin yürüyüşü sürdürdüler. Yemek pişirmek için ateş yakmadılar. İzlerini saklamak için her doğal olanağı kullandılar. 3. gece ova yeterince güven kazanmıştı. Kadınlara ateş yakabiliriz dedi. Ateşin ışığında yine dans etti. Ruhlara sırayla şarkılar söyledi. Mantisle Elanda da dua etti. Çünkü sonradan Senten'e açıkladığı gibi kurtuluşlarına kimin yardım etmiş olduğu pek de belli değildi. Zaten ilk uyarıcı kokuyu rüzgarla onlara doğru kimin taşıdığı da belli değildi. Sonra zebra ayaklarını kimin karşılarına çıkardığını bilmeye hiç olanak yoktu. Bu durumda hepsine teşekkür etmek gerektiği anlatıyordu ciddi ciddi. Ay batana kadar dansını sürdürdü. Ertesi sabahta güneş doğuncaya kadar uyudu. Yola koyulduklarında her zamanki yavaş tempoda gidiyorlardı. Hatta ilk gün tavşan yuvaları bulduklarında durdular bile. Bu son avlanma şansımız. Ruhlar çok keskin buyruk vermiştir. Tüm hayat yerine giderken son 5 gün boyunca hiçbir canlıyı öldüremez diye açıkladı Senten'e. Bu arada çalı filizlerini topluyordu. Uzun kamçı gibi olanlarını seçiyordu hep. Onları soydu, birbirine düğümledi, hemen hemen 10 metrelik esnek bir ip yaptı. Sonucunda sapadik olarak büyümüş bir ufak dalı olduğu yerde bıraktı. Kaba bir balık oltasına benziyordu elindeki. Kancanın ucunu yontup sirbiltti, ateşte sertleştirdi. Sonra uzun süre tavşan yuvalarını inceledi. İçlerinden birini amacına uygun bulup seçti. Kadınlar yanı başına diz çökmüşlerdi. Ova ipinin kancalı ucunu kovuğa soktu. Baca süpürgesi gibi yavaş yavaş içeriye doğru itti. Yer altındaki kıvrımlara dikkat ediyor, geçebilmesini kıvıra kıvıra sağlıyordu. Sonunda ipin tümü içeriye sarktı. Birden ip elinde kuvvetle titredi. Ova hemen asıldı. Balığın vuruşunu hissetmiş balıkçı gibi davrandı. Şimdi ipi tekmeliyor, arka ayaklarıyla vurmaya çalışıyor diye homurdandı. İpi biraz daha sarkıttı. Hayvanı kışkırtıp tekrar tekme attırmaya uğraştı. Bu sefer ip iyice gerildi, oynamaya başladı. Kancaya taktım onu. Tüm ağırlığıyla ipe yüklendi. Keskin ucu hayvanın etine daha fazla daldırmaya savaştı. Kaz hani, kaznam çocuk. İki kadın değnekleriyle yumuşak toprağa giriştiler, hızla kazdılar. Aşağıya yaklaştıkça hayvanın sesi daha yakından geliyordu. Sonunda ova tüylü hayvanı dışarı almayı başardı. İri bir kedi boyundaydı. Kanguru bacakları üzerinde zıplıyor, kendini kancadan kurtarmaya çalışıyordu. Hani değneğini kafasına indirip onu hareketsizleştirdi. Ortalık karardığında iki tavşan daha öldürmüşlerdi. Sonra onlara teşekkür ettiler, lezzetli etlerini yediler. Uzun süre yiyip yiyecekleri bu olacaktı. Sabah olunca yolculuğun son bölümüne başladılar. Keskin sıcak bir rüzgar yüzlerine doğru esiverdi. Gerçi ovaya avlanmak kesinlikle yasaktı ama Kalahari'de yerin altı da üstü de hayatla kaynıyordu. Çiçekler vardı, salata gibi yenilebilecek yeşil yapraklar vardı. Kökler, meyveler, proteince zengin kuru yemişler vardı. Su çukurları vardı. Hepsi de doluydu. Birbirinden uzaklıkları da pek fazla değildi. Bir tek rüzgar engel oluyordu onlara. Hep yüzlerine doğru esiyordu. Sıcaktı. Kumları uçurup çarptırıyordu. Şallarını yüzlerini örtüp zorlanarak ilerlemeleri gerekiyordu. Besili zebra sürüleri, çirkin mavi yaban sığırları dolaşıyordu çevrede. Dere yataklarındaki talk pudrası gibi kumlar rüzgarla göklere yükseliyor, havayı sislendiriyordu. Güneş, sisli bir turuncu küreydi. Uçan tozlar su çukurlarına savruluyor, suların üzerine incecik bir tabaka halinde oturuyor, burunlarında çamurlaşıyor, dişlerinde gıcırdıyordu. Gözlerinin köşelerinde küçük ıslak boncuklar gibi kalıyordu. Tenlerini kurutuyordu iyice. Hani ile senten, ekşi erik ağacının meyvelerini pişirip yağını çıkararak ciltlerine ve tabanlarına sürmek zorunda kaldılar. Ama her günkü yürüyüş ihtiyarları biraz daha güçlendiriyordu. Daha canlı, daha heyecanlı oluyorlardı. Rüzgar daha az rahatsız ediyordu onları artık. Adımlarına yeni bir sıçrama gelmişti. Yürürken bir yandan hevesle çene çalıyorlardı. Senten sendeliyor, geride kalıyordu. Hemen hemen başlangıçtaki haline geri dönmüştü. 5. gece Senten onların kurduğu kampa epey sonra vardı. Yine bir dere yatağındaydılar. Hemen kumların üzerine yattı, ot toplayıp yatak yapamayacak kadar yorgundu bu sefer. Hani elinde yemek de gelince Senten elini sallayıp reddetti. İstemiyorum. Hiçbir şey istemiyorum. Nefret ediyorum bu topraktan. Sıcaktan da tozdan da nefret ediyorum. Yakında diye avuttu onu hani. Yakında tüm hayat yerine varacağız. Bebeğin de doğacak. Senten dönüp ondan uzaklaştı. Bırak beni. Yalnız bırak beni. İhtiyarların çığlıklarıyla uyandı. Doğrulup oturdu. Kendini çok şişko, çok kirli, üstelik de dinlenmemiş hissediyordu. Oysa epey uzun süre uyuyakalmıştı. Güneş çoktan doğmuş, ağaçların üst dalları hizasına bile yükselmişti. Birden farkına vardı. Gece rüzgar kesilmişti. Havadaki tozların da çoğu yoktu artık. Şafağın rengi başka türlüydü bu sabah. Nam çocuk görüyor musun diye seslendi hani. Sonra Ağustos böceği gibi şakırdadı. Senten yavaşça kendini toparlayıp, dün gece tozların görünmez hale getirdiği manzaraya baktı. Düzlüğün orta yerinde, beklenmedik, balina sırtı gibi bir dağ yükseliyordu. Yamaçları dimdik, biçimi simetrikti. İlk ışıkların kırmızılı altınlı renkleriyle pırıl pırıl, tıpkı kafası kopmuş bir canavara benziyordu. Bazı kısımları çıplak ve keldi. Kızıl kayaları düzgün raf gibi çıkıntılar parlıyordu. Ama sık ormanlı kısımları da vardı. Ovadakilerden çok daha uzun boylu, çok daha iri ağaçlar. Garip, kırmızımsı ışıklar, Afrika'nın tozlarıyla, sessizliğiyle silikleşip koskoca dağı heybetli bir sükunet peleriniyle kuşatmaktaydı. Senten oraya bakarken, tüm dertlerini, tüm mutsuzluklarını unuttuğunu hissetti. Tüm hayat yeri. Hani söylüyordu bunu. Heyecanı geçmiş, sesi fısıltı düzeyine inmişti. İşte bunca zorlu yolu son bir kere bu manzarayı görebilmek için aşıp geldik. Ovada sessizleşmişti. Başını sallayıp bu söze katıldığını belirtti. Halkımızın ruhlarıyla barışı işte burada kuracağız. Senten vaktiyle aradaki katedrale ilk girdiğinde tattığı o derin, dinsel rahatlık duygusunu yeniden hissetti. Kutsal bir yerin eşiğinde durmakta olduğunu biliyordu. Yavaşça dizleri üzerine çöktü, avuçlarını karnındaki şişliğin üzerine dayadı. Dağ aslında sabahın o kızıl ışıklarının gösterdiğinden çok daha uzaktaydı. Oraya doğru yürürlerken yaklaşacağına uzaklaşıyordu sanki. Işık değişince dağın da sanki ruhsal durumu değişti. Mesafeli ve kibirli oldu. Üzerindeki kayalar güneş ışığında timsah sırtındaki kabuklar gibi parıldamaya başladı. Ova tek sıranın başında ilerlerken şarkı söylüyordu. Bakın san ruhları, gizli yerinize geldik. Ellerimiz temiz, ellerimiz kansız. Bakın Elant'la Mantis'in ruhları, sizi ziyarete geldik. Kalplerimiz şen, şarkılarımız sizi eğlendirecek türden. Dağ tekrar değişti. Yükselen ısıyla birlikte titremeye başladı. Artık kaskatı taş değildi. Sular gibi dalgalanıyor, duman gibi kıpırdıyordu. Bir ara yerden koptu, gümüş bir serap üzerinde, havaya uçuyormuş gibi göründü. Ey göklerde uçan kuş gibi dağ, seni kutsamaya geldik. Ey göklerin ve yerin, her hayvanından büyük fil dağ, seni selamlıyoruz, diye şarkısını sürdürdü ova. Güneş tepeyi aştı, hava serinledi. Tüm hayat dağı tekrar yere oturdu, tepelerine dikildi. Yamaç eteklerine vardılar. Oynak taşlar ve topraklar vardı eteklerde. Durup doruğa doğru baktılar. Kayalar yosunlu, kükürt sarısı ve asit yeşiliydi. Minik siraks tavşanları kayalara kendi salgılarını bulaştırmışlardı. Gözyaşı gibi görünüyordu o izler kayaların üzerinde. 100 metre kadar yukarıda bir kaya çıkıntısında ufacık bir antilop duruyordu. Ürktü. Islık bozuntusu bir çığlık koparıp yukarıya doğru kaçtı. O kayadan görünmeyen bir başka kayaya atladı. Tepede büsbütün kayboldu. Yamaç eteklerine tırmandılar. Kayaların başladığı yere geldiler. Kayalar dümdüz ve serindi. Üstlerinde katedral tavanı gibiydi. "Kızmayın ey ruhlar, gizli yerinize geldik," diye. Hani fısıldıyordu. Buruşuk yanaklarından yaşlar süzülmekteydi. "Biz yüreğimizde barışla, boyun eğerek geldik. Suçumuz neymiş, onu öğrenmeye geldik. Kendimizi affettireceğimizi sormaya geldik." Ova uzandı, karısının elini tuttu. İkisi dümdüz kayanın karşısında minik çıplak çocuklar gibi durdular. "Size dans etmeye, şarkı söylemeye geldik," diye fısıldadı ova. "Barış yapmaya geldik. Kanımızın çok uzaklarda hastalıktan ölen çocuklarına destek olmanızı istemeye geldik." Bu içten saniyelerde öyle bir duygusallık vardı ki, Senten onları seyretmekte olduğu için utanç duydu. Yaşlı çiftten uzaklaştı, kayanın önündeki dar patika boyunca ilerledi. Birden durdu, başının yukarısındaki yüksek duvara şaşkınlıkla baktı. "Hayvanlar," diye fısıldadı. Batıl inançlardan gelen bir ürkeklikle, kollarının derisi tekrar tavuk derisi gibi fiske fiske kabardı. Kaya duvarlar, resimlerle, fresklerle, garip hayvanlarla doluydu. Ama bunlar tanıdığı hayvanlara da dokunaklı bir biçimde benziyordu. Hortumlu filleri, boynuzlu gergedanları, sasabileri, falanksleri tanıdı. "İnsanlar da," diye fısıldadı. Av peşinde koşan çöp adamlar da vardı duvarda. Peri gibi insanlardı. Senler kendilerini böyle görüyorlardı. Ellerinde yayları, başlarında oklardan taçlarıyla, penisleri gururlu biçimde dik, vücutlarına uymayacak kadar büyük, kadınların memeleri ve kalçaları, dişisel güzelliği vurgularcasına koskocamandı. Resimler dik kayada o kadar yukarılara uzanıyordu ki, bunları yapanların buraya iskeleler kurmuş olmaları şarttı. Michelangelo gibi. Perspektifler naifti. Bir insan bir gergedandan büyük olabiliyordu. Ama bu durum heyecanı daha arttırmaktaydı. Senten kendinden geçtiğini hissetti. Olduğu yere çöktü. İleriden dökülen çağlayanı hayran hayran seyretti. Hayvanların üzerinden boşalıyordu sular. Sen mitolojisinin canlı sahneleriydi bunlar. Hani onu orada buldu, yanına çömeldi. "Kim boyadı bunları?" diye sordu Senten. "Sen ruhları, çok eskiden. İnsanlar boyamadı mı?" "Yo yo, insanlarda bu sanat yoktur. Bunlar ruhların yaptığı resimler." Demek resim sanatı kaybolmuştu. Senten üzüldü. Bu kadının da ressam olacağını, böylece onu çalışırken seyredebileceğini ummuştu. "Çok çok eskiden," dedi hani, "babamın, büyük babamın gününden önce." Senten hayal kırıklığını unutmaya çalıştı. Karşısındaki görünümün zevkini çıkarmaya koyuldu. Akşam olmasına az kalmıştı ama yine de epey sürdü. Onlar bu süre içinde dağın etekleri hizasında çevreyi dolaştılar. Başlarını kaldırıp duvarlardaki eski resimleri izleyerek yürüyorlardı. Kayalar yer yer kopmuştu. Bazı yerlerde de fırtınalar ve rüzgarlar freskleri bozmuştu. Ama korunan yerlerde kaya çıkıntılarının altlarında renkler öyle canlıydı ki, sanki bugün yapılmıştı bu resimler. Gün ışığının son dakikalarında, kendilerinden önce başkalarının da gelip kamp kurduğu muhafazalı bir yere vardılar. Yerler kül doluydu. Tavan isten kararmıştı. Yan tarafa yakılabilecek dallar yığılmıştı, kullanılmaya hazırdı. "Ruhlar hala düşman mı? Yarın öğreneceğiz. Ya düşmandırlar ya da geçmemize izin vereceklerdir," diye uyardı hani Senten'e. "Çok erken yola çıkacağız. Güneş doğmadan gizli yere varmamız şart. Ortalık serinken, sıcak basınca Oranın koruyucuları tedirginleşir, tehlikeli olur. Nasıl bir yer orası diye sordu Senten. Ama yaşlı kadın bir kere daha lafı dolaştırmaya başladı. Bilerek dalgınmış gibi davranıyordu. Sendilinde hem saklı yer, hem güvenli mağara, hem de vajina anlamına gelen bir kelimeyi tekrarladı. Başka da bir şey söylemedi. 44. ayrımın sonu. Sayfa 322. Devamı 45. ayrımda.